Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızın 100. bölümüyle elhamdülillah yine beraberiz. Yani bugün itibariyle 100. kez sizlerle beraber oluyoruz. Allahu Teala'ya hamdolsun. Bu bölümler içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının İslami yaşayışları, İslami duruşları ve onların bu güzel hayatlarından alabileceğimiz örnekler üzerine çeşitli mevzularda sahabilerle beraber 100 bölüm paylaştık. Ancak bunun son 31-32, şu an 33'teyiz bölümde de akrabalar üzerine efendim sizlerle sohbet ediyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabaları ve akrabalarıyla ilişkileri çerçevesinde akrabalarımız, akrabalığımız ve akrabalık İlişkilerimiz üzerinde efendim durmaya çalışıyorduk. Hazreti Hamza amcaya gelmiştik. Medine'ye hicret yapılmıştı. Medine'de ilk icraatlar da sürekli hızlı bir şekilde ilerliyordu, yürüyordu. Ve Hazreti Hamza seriyesi adı verilen, diğer ismiyle Siful Bahr seriyesi olarak da bilinen bir seriyeye Hazreti Hamza Resulullah Aleyhisselam tarafından kumandan tayin edilmişti efendim. İşte bu kumandan tayin esnasında şu ifadeyi kullanmıştık, hatırlayacaksınız en son. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zor işleri genelde akrabalarına verir. Yani risk olan, riski fazla olan vazifeleri onlara verir. Böylece akrabalarını, bazılarını zannettiği gibi ki ben Hazreti Osman örneğini vermiştim. Onun akrabalarını kayırdığına ilişkin maalesef yani bazı rivayetler yapılsa da üzücü bir duruştur, durumdur. İnsan cidden üzülüyor. Oysa Hazreti Osman Efendimizin radıyallahu anh dönemindeki sıkıntılar, zorluklar malum. İşte o mübarek insan bu sıkıntıları, zorlukları aşma noktasında yakınların ileri sürmüştü. Şimdi Resulullah Aleyhisselam da bir yandan Medine'de devletin kuruluşunu gerçekleştiriyor. Mescit inşaatı devam ediyor ki bitmek üzere, bitmiştir az çok. Diğer yandan sosyal yapıyı bütünüyle oturtmaya çalışıyor. Ama bu arada yeni bir devletin gücün doğduğunu gören çevre kabileler böyle bir doğuşa izin vermeyecekler. Medine'ye herhangi bir muhtemelen bir saldırı olma tehlikelerine karşı aleyhisselam çeşitli yerlere seriyeler gönderdi. Bunlar çoktur. Biz akrabaları, aleyhisselamın akrabalarını anlamaya, anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştığımızdan bu akrabalarından da Hazreti Hamza amcaya sıra geldiğinden böyle bu ifadeyi kullandık efendim. Şimdi Ebu Cehil canavarının da içinde bulunduğu yuvarlak olarak 300 kişilik bir süvari birliği ile korunan bir ticari kervan yola çıkmış. Bu haber geliyor Medine'ye. Buradaki maksat genellikle Müslümanlara gözdağı vermek için daha önce yapılmayan şeyleri Mekkeliler yapmaya başladılar. Kervanları normal bir korumalar götürürken bu sefer Medine'ye meydan okurcasına daha kalabalık bir koruma, yani bugünkü deyimle askeri gücüyle, güvenlik gücüyle götürürlerdi. Böylece işte tehdit ederlerdi Medine ve çevresini. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu haberi aldı. Çünkü aleyhisselamın haber alma ağı çok güçlü idi. Bu bağda kurulmuştu. Neticede amcalarından biri olan Hazreti Hamza amcanın emrine 30 süvari verdi. Ve bu süvarilerin hepsinin muhacirlerden oluştuğunu görüyoruz. Burada akraba ve hemşeri boyutuna biraz daha girmem lazım. Şimdi Akabe biatlarında malum haliniz kıymetli dinleyenlerim. Akabe biatlarında sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Ensar adını alacak Yesribli yani Medineli Müslümanlarla efendim biatlaştığında çok ana fikir olarak bollukta darlıkta, sağlıkta hastalıkta, kolaylıkta zorlukta, her halükarda itaat edeceğime, bu yolda yürürken bu güzel dini yaşama, yayma, anlatma cehdi gayreti iç esnasında sataşmalara, yadırgamalara, insanların ilişmelerine aldırmayacağıma diye devam eden bir söz verme olayı var. Aleyhisselam bunlar içerisinde ekstra bir şey daha istemişti biatlarda efendim. Kendi canınızı, nefsinizi, ailenizi ve çocuklarınızı esirgeyip koruduğunuz gibi beni de koruyacağınıza dair biat almıştı. Yani sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah korur hadi gidelim diye ezber iş yapmamıştı. Bir beşer olarak beşerin bütün alınması gereken tedbirleri alıyor. Ondan sonra asıl tevekkül budur. Allah'a tevekkül ediyordu. İşte bu biat esnasında Ensar yani Medine'li Müslümanlar Medine şehrine merkeze bir saldırı, bir taarruz olduğunda efendim hep beraber müdafaa edeceklerdi. Bu söz var. Ancak Medine dışında böyle bir şeye karşılık verme konusunda bir söz alınmadığı için bu tarihçilerimizin çok güzel yorumudur. Bana ait olan bir yorum değil bu. Bundan dolayı diyor tarihçilerimiz efendim bu ilk seriyelerde aleyhisselam tamamını askerin tamamını muhacirlerden oluşturuyordu. İşte Hamza amcanın emrine verdiği 30 süvarinin hepsi de efendim muhacirlerden seçildiğini görüyoruz. Ve bunlar efendim bir yandan çevre keşfini yapıyorlar. Bir yandan Medine'ye muhtemel yapılabilecek saldırılar konusunda tedbirleri alıp gözdağı veriyorlar. Bir yandan müşriklere korku salıyorlar. Böyle birçok görevleri vardı. Bu sefer de İs nahiyesi bölgesine gerçekleştirildi. İşte ismi çok yani bu seferin. İs nahiyesine bu sefer gerçekleştirildiği için İs seferi dendiği gibi buna geçen dersimizde altını çizdiğimiz gibi Siful Bahr seferi de deniyor buna. Ama en temelde Hazreti Hamza seriyesi diye meşhur olmuştur. Resulullah Aleyhisselam Hamza amcasını kumandan tayin etmiştir. Bildiğiniz gibi Hamza amca Mekke'de avcılıkla uğraşır. Ama böyle o güne kadar düzenli bir birlik başında kumandan olmamıştı. Mekki surelerde, ayeti kerimelerde bir orduyu yönetme hükümleri, ayetleri yoktur. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Bu biraz kişilerin kendi kapasiteleri, temayülleri, becerilerle ilgili bir durum. Bu ilk seferlerde bunları görürüz. İlk çünkü oluyor bunlar. Yani birkaç sefere çıkarlar, bir şekilde tecrübe sahibi olurlar. Yani nasıl söyleyeyim, işin okulunu, pratiğini, teorisini okumak değil de yani seferlere çıkarak pratik olarak kendilerini ciddi şekilde geliştirmiş olurlar. 300 kişi, evet. Yani 300 savaşçı bir de kervan var. Yani 300 savaşçı bunların sallallahu aleyhi ve sellem Hamza amcanın kumandasında 50 kişiyi estağfurullah 30 kişiyi oraya gönderiyor süvari. Atlı birlik yani. Efendim Müslümanların karşılarına çıkan müşrik kafilesi başında Ebu Cehil var. Ve az önce söylemeye çalıştığım gibi 300 savaşçıları var. Kervanın dışında ekstra. Hazreti Hamza amca komutasındaki İslam Birliği İs nahiyesi yakınlarında Siful Bahr adı verilen bölgede müşrik kuvvetiyle karşılaştı. İki birlik çarpışmak için saf düzeni aldı. Artık kaçınılmaz duruma geldi. Ama hatırlatayım, bir tarafta 300 artı kervan, bir tarafta sadece 30 süvari var. İlk bu Müslümanlarla müşriklerin ilk karşılaşması, Müslümanların başında Hamza amca var, müşriklerin başında Ebu Cehil canavarı var. Ancak burada bu iki orduya baktığımızda, ordu içerisinde iki tarafta da, diyelim bir tarafta baba, bir tarafta oğul, bir tarafta kardeş, diğer tarafta kardeş, bir yanda amca, bir yanda dayı. Yani akrabalar bunlar sonuçta. Çünkü hepsi Mekkeli sonuçta. Ve ilk kez böyle ciddi şekilde iki düzenli ordu şeklinde karşı karşıya geliyorlar. Hazreti Hamza'nın meşhur sözüdür. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam der Hazreti Hamza. Korku nedir bilmiyor. O yüzden bunların sayısı kalabalık, biz bunu yeneriz, yenemeyiz gibi bir endişesi de yoktur. Ciddi bir şekilde, ketum bir şekilde duruyor karşısında. İşte kapışmaya ramak kalmış. Bu iki birlik bu şekilde savaşa girmek üzere iken, efendim, her iki tarafında dostu ve müttefiki olan Mecdi bin Amr bin Cüheni, o da oradan geçiyor, manzarayı görüyor. İki tarafla müttefik, yani hem Müslümanlarla hem müşriklerle iyi geçinen bir isim. Manzarayı görünce aralarına giriyor. Efendim, iki tarafında Mekkeli olduğunu, hemşeri olduğunu, akraba olduklarını, böyle bir kapışmaya girerlerse iki tarafta mutlaka ölüler olacağını, kan davasının başlayacağını, birçok şeyi söyleyerek savaşı engellemeye çalışıyor. Çok ciddi şekilde aracılık yaptığı için iki tarafta tam savaşmak üzere iken savaşılmadan iki ordu geri çekilir. Ebu Cehil kendi kafilesiyle yoluna, Hazreti Hamza amca da kendi grubuyla yoluna koyulur. Şimdi efendim, bu Mecdi bin Amr'ın iki ordunun arasına girerek onları çarpışmaktan vazgeçirmesi Müslümanların lehine bir durum olarak görüldü daha sonra. Çünkü müşrikler sayıca, az önce söylediğim gibi, Müslümanlardan 10 kat daha fazlaydılar. Birisi 30, birisi 300. Meydana gelecek herhangi bir çatışmada, her ne kadar Müslümanların başında Hazreti Hamza ve içlerinde Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi seçkin kahramanlar, büyük savaşçılar bulunsa da, müşriklerin sayısı çok olduğundan muhtemelen zaferin hangi tarafa güleceği bilinmezdi. Ama burada tarihçilerimiz şunu söylüyor: Resulullah Aleyhisselam bu ilk sefere en yakınlarından ve en sevdiklerinden biri olan Hamza amcasının kumandan tayin etmesi, Peygamber Efendimizin akrabalarıyla olan ilişkilerinde, ben de şunu taşımaya çalışsam günümüze, işte yapacağımız çalışmalarda, faaliyetlerde akrabalarımızı kayırmak değil, onlardan ciddi şekilde istifade ederek bir beraberlik şuuru içerisinde zor işleri başarmak durumundayız. Yine aynı şekilde bir yerde amir akrabamız varsa, memur akrabamız varsa, yetkili bir akrabamız varsa, onun yetkilerini, bulunduğu konumunu menfaatimiz açısından değerlendirmemeli, onu kullanmamalıyız. Yani bir tarafta işin, icraatın başında olan isim düşünün. Diğer tarafta efendim bundan menfaatlanabilecek isimler düşünün. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarıyla bağını sürdürmesinin yanında akrabalarını gerçekten en zor işlere sürdüğünü, onlara teklif ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde akrabalarının da adeta bu bizim görevimiz, bu riske biz atılmalıyız gibi hemen verilen göreve canla başla kabul ettiklerini ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını görüyoruz. Ben şimdi sizlerle Hazreti Hamza amcanın bütün hayatını değil, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la akrabalık ilişkileri boyutunda verdiği görevler ister istemez efendim seriyeye de sefere de biraz girmek durumundayız. Efendim, burada Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın duruşunu, işte ordusunun başında gidişini, orada müşriklere karşı karşıya kalışı, arada bir sulh olunca, barış sağlanınca geri dönüşü, bütün bu seferler esnasında atlanan, belki gözden kaçan, ben bir şeyi sizinle paylaşayım. Şimdi böyle çok görmüşümdür, siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Namazlı niyazlı insanlarımız, bakıyorsunuz bazı durumlarda namaz olayı yok. Subhanallah, bu namaz nereye gidiyor? Bilemiyorum yani, bir iş bahanesi mi neyin nesi, namaz konusunda çok ciddi ihmaller söz konusu. İşte bu otobüs yolculuklarında, uçak yolculuklarında bazen bakıyorsun adam inince gidince karşı tarafa gideceği yere orada kaza ediyor. Kılıyorsa, namazlı birisi ise. Subhanallah. Normalde uçak bileti alırken, gemi bileti alırken, otobüs bileti alırken gideceğimiz yere göre efendim hangi saatte kalkıyor bu araçlar? Namazlarım hangisine mani olur? Hangisine mani olmaz? Araca sormak lazım. Duruyor mu namazlara? Yani namaz bunun şakası yok. Bu ciddi bir iş yani. Efendim böyle bakıyorsunuz yani, hiç böyle bizim şu saatte kalkıyor falan namaz geçiyor. Olmuyor. İşte uçağına bile gidiyorsunuz. Filan namaz girmiş. İnince filan namaz geçecek. Uçak bir saat önce, bir saat sonra veya iki saat neyse artık varsa, belki birkaç lira fark etse bile yani namaz kılabilecek pozisyonda lütfen bir düşünebilir miyiz? Yani böyle bu tür yolculuklarımızda namazı nereye koyuyoruz yani? Vakit bulunca mı namazı kılacağız biz? Bunu niye söyledim? İşte böyle seferlerde, bu savaş tarzında, seriye tarzında seferlerde genellikle sıcak çatışma olur, barış olur, bir şeyler olur. Yani olayın daha ziyade askeri boyutu ister istemez öne çıkar. Dolayısıyla bu yoldaki namazlar, savaş yerindeki namazlar nadir değinilir buna. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın bulunduğu seferlerde, mesela gazvelerde namazları biraz daha net görürüz de, o çok açık görüldüğü için atlanamıyor. Fakat ben şimdi bu Hazreti Hamza seriyesini, Seyful Bahr seriyesi diğer ismiyle, İş seriyesi diğer ismiyle, efendim bunu şöyle bir tahlil ettiğimde, biraz dedim araştırayım şunu. Yani Hazreti Hamza bu şu kadar zaman git, şu kadar zaman bekle, şu kadar zaman geri gel. Yani günler geçiyor. Peki burada yani bununla bir sohbet yapıyorlar mı? Nasıl bir gün geçiriliyor, değerlendiriliyor estağfurullah? Nasıl oluyor? Bunları anlama noktasında bir türlü ne bir sohbete ne bir namazına rastlayamadım. Ancak savaş esnasında işte İslam hükümlerinin yaşanması noktasında başka başka yazılarda araştırdığımızda, efendim savaşlar da bile olsa, barışlar da olsa, uzun yolculuk da olsa, kısa yolculuk da olsa, her ne olursa olsun Müslüman sorumlu, mükellef Müslüman, ibadetiyle sorumlu Müslüman yeri geldiğinde bunu yapacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde. Yani işte öğle namazı vakti girdiğinde bunu ikindiye bırakamazsınız. Bunu öğle namazı vaktinde kılacaksınız. Olay budur. Ha şimdi bazı mezheplerde, hak mezheplerimizde işte seferilik esnasında bazı namazların birleştirilmesi cemi olay var. O mezhebin hassas konularıdır. Yani bu aynı zamanda namazın asla kazaya bırakılamayacağı, asla terk edilemeyeceği. Kaldı ki kazaya bırakılmaz namaz. Kaza olur. Bu araç düşünün biraz. Ben bir kaza yapayım demez kimse. Bir trafik kazası olur. Ben bir adama vurayım demez kimse. Bir direğe vurayım, duvara vurayım demez kimse. Vurursun yani. Ne kadar usta şoför de olsan veya sana birisi vurur. Kaza işte adı budur. Kaza. Namazı kazaya bıraktım. Subhanallah. Terk ettim. Ne kazası mı var ya? Nereye bırakıyorsun? Hani Allah muhafaza ciddi engel çıktı, uyudun, bayıldın, ne bileyim başka bir şey oldu, namaz gitmiş yani. Kaza olmuş işte, araçtan yola çıktın, efendim bir şekilde bir yere vurdun. Ne kadar usta sürücü olursan ol, birçok sürücü az dinleyin mesela, hayat içerisinde ciddi kazaları vardır. O bakımdan yeri geldi diye ben bunu ısrarla söylüyorum. Şimdi Hazreti Hamza seriyesinde Hazreti Hamza'nın işte Medine'den çıkıştan önce, yola çıkmadan önce, efendim askerilerine 30 tane süvari yani atlı birliği var. Bunların mescitte böyle içeri girip efendim sefer öncesi bir namaz kıldıklarını, tekbirlerle uğurlandıklarını görüyoruz Medine'den. Namaz vakti geldiği yerlerde durup bunlar ciddi şekilde namazları kıldıklarını, yol boyu tesbihatla meşgul olduklarını, içlerinde Kur'an-ı Kerim konusunda ehil olanlar var. Her seferde birlik ne kadar az veya çok olursa olsun mutlaka aleyhisselam bunu işlerine bırakıyor. Yani hoca, mukri, Kur'an okuyucu, imam, hatip yani bunları söylüyorum. Bunların ciddi şekilde efendim asabı manen işte terakki ettirme gayretine girdiklerini, sonuçta yani savaş olsun olmasın böyle bir yerde İslam hukukunun bize neyi istediği noktasında hassas duruşlarımızı hep böyle hani sıcak veya çatışma olsun veya olmasın bir sefere çıkıldığında, çünkü Müslüman sefere çıktığında da Müslümandır. Evinde Müslüman olduğu gibi sokağa çıktığında Müslüman. Camiye girdiğinde Müslüman olduğu gibi okula gittiğinde Müslüman. İşine gittiğinde Müslüman. Direksiyon başına oturduğunda Müslüman. Radyo başında şu anda biz radyodayız mesela, şu anda sizlerle hasbihal ediyoruz. Müslümanız. Şimdi ben oturayım 4-5 saat uzun bir konuda sizlerle hasbihal edeyim. Yani hiç ara vermeyeyim. Yani bu öğle namazı geçsin. Efendim konuştuğum çok önemlidir. Böyle önemli şeyi anlatmak için namaz kaza bırakılabilir diyebilir miyim? Bunu kim söyleyebilir? Hiçbir sohbet, hiçbir şey namazın terkine bir şey değildir yani. Mümkün değil. O bakımdan sallallahu aleyhi ve sellemin bu göndermiş olduğu yakın akrabası, amcası kumandasına göndermiş olduğu bu soruyu aynı zamanda Hamza amcanın efendim bu 30 kişilik birliğe imamlık yaptığını, onlara namaz kıldırdığını, çok güzel Kur'an-ı Kerim okuduğunu söylesem efendim ne dersiniz? Hamza amcanın gür sesi var, güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Efendim yani aksatmıyorlar İslami yaşayıştaki o güzel duruşu. Sadece işte şu kadar kişi sefere gittiler. Yani gerçi burada savaş olmadı ama birçoğunda savaş olacak ki biraz sonra mesela Bedir'i göreceğiz. Efendim sefere gittiler. İşte şöyle şöyle oldu, şunlar oldu, bunlar yaşandı diye okuyoruz. Doğrudur. Ancak atlamamamız gereken şey Müslüman olarak her birinin efendim nerede olurlarsa olsunlar İslami hassasiyeti sergilediklerini görürüz efendim. Biz bu seferde bunu görüyoruz. Kaldı ki bu sefer esnasında ben isimleri saymadım. Çok fazla isim var. Önemli isim, öne çıkan isim, büyük sahabiler var. Yani çok güzel bir topluluk. Efendim İslam'ın yani ilk oluşturduğu halka bunlar. Fedakarlıkta efendim İslam'ı yaşama gayretinde önde gelen insanlar. Hazreti Hamza amcanın kumandasında gitti ve herhangi bir çatışma olmadan az önce söylediğimiz gibi geri döndüler. Gidiş esnasındaki efendim muhabbetler, sohbetler, tesbihatlar, oradaki duruştaki muhabbetler, namazlar, Kur'anlar, tesbihatlar, zikirler, dönüş yolunda aynı şekilde aynı zamanda bir ibadet vecdiyle her şeyin yürüdüğünü görmüş oluyoruz efendim. Evet, Bir başka başlığa geçmeden kısa bir ara vereyim diyorum efendim. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Gül Sohbetlerinde Erkam Radyo'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabalarını görmeye devam ettiğimiz bu programımızda Hazreti Hamza amcayı görüyoruz. Az önce ara vermeden önce iş seriyesini efendim görmüş olduk. Şimdi daha önceki bölümlerimizde hicret esnasında kısmen değinmiştik buna. Oraya biraz geri döneyim çünkü sosyal hayata biraz gireceğiz. Hazreti Hamza amca sebebini herhangi bir kaynakta şundan dolayıdır diye bir cümle bulamadık. Ailesini neden getiremedi Medine'ye gelirken? Efendim onu bulamadık. Ya yoktur ya da biz bulamadık. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu amcasını Medine'de yalnız bırakmıyor. Hamza amca Medine'de bir süre sonra Medine Müslümanları Evs kabilesinden Malik bin Mülle'nin kızıyla evleniyor. Aleyhisselam'ın referansı aracılığı olmasıyla. Ancak bu evliliğin tarihini bilmiyoruz. Evleniyor. Belli bir zaman sonra yine o zaman da söyleyemiyoruz, tarihini bilmiyoruz. Yine Ensar'dan Havle binti Kays bin Kaht ile evleniyor. Yani iki evlilik yapıyor Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz. Biliyorsunuz Hazreti Hamza çok uzun yaşamadı. Yani Uhud Harbi'nde şehit düştüğü için yani şimdi Medine'ye vardılar, yerleştiler. Bu Siful Bahr serisi az önce gördük. Yani bu seriyeye çıkışa bakıyoruz. Ondan önceki faaliyetlere bakıyoruz. Bu faaliyetler içerisinde yani Mescid-i Nebi yapılıyor. Yani bir icraatlar var orada. Hazreti Hamza bunların hepsinin içindedir. Yani faaliyet yapıyor. Ancak bu sefere 7 ay sonra çıkıyor. Şimdi 7 ay denince şu çıkıyor ortaya. 7 ay içinde Mescid-i Nebi inşaatı bitiyor efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescide bitecek evi, odası yapımı bitiyor efendim. Ve yani burada çok ciddi bir yapılanma, mimari yapılanma söz konusu. Ondan sonra bu seriyenin başladığını görüyoruz 7 ay. Şunu diyemem ben. O yüzden bu ayrıntıya girdim. Yani Siful Bahr serisinden geri geldikten sonra bu evlilik oldu ya da önce oldu diyemem. Ama hepiniz biliyorsunuz ki Hamza amca Uhud Savaşı'na şehit düştü. Uhud Savaşı'na şehit düştüğünde Hamza amcanın Medine'den 4 çocuğu olduğunu görüyoruz. Evet. Medine'den 4 çocuğu olduğunu görüyoruz Hamza amcanın. Şimdi bu ne anlama gelir diye şöyle bir dikkatli bir şekilde tekrar bir tahlile efendim girersek ilginç bir şey buluruz. Önümüze çıkıyor gerçekten düşündürücü şeyler. Hatta ben size bunların adlarını da vereyim. Şimdi Ya'la, Bekir, Umare ya da Ammare, Amir adlı çocukları dünyaya geliyor. Bunların hepsi erkek. 4 tane çocuk. Şimdi hatırlayın. Hicretten önce Mekke'de Selma Zeynep binti Umeys ile evliydi. Ve Umame adlı kızı vardı. Hazreti Hamza'nın, Hamza amcanın. Şimdi 4 çocuk dünyaya geliyor Medine-i Münevvere'de. Hamza amca Uhud Savaşı'nda şehit olduğunda ondan sonra yani doğum yok. Doğum ondan önce olmuş. Dolayısıyla sanki böyle Medine'ye varınca birkaç ay sonra belki en fazla bir yıl içerisinde bu evliliğin gerçekleştiğini görüyoruz. Ben buradan şuna girmek istiyorum. Genellikle efendim İslam tarihinde o günkü hayatta işte insanlar evlilik noktasında bugün bakın şu anda gene ben zorlanmaya başladım. Zaten bunu hep hissettiririm size, onun farkındasınız. Bazı konular gelince yani çok zor bir şey. Anlayamıyoruz çünkü yani oradaki çok evliliği fazla bir izah yapıyoruz ama şöyle kalbi anlamda söylüyorum ben. Yadırgayan tabii kimse yok. Sonuçta o sosyal hayat öyle. Evlilik, çok evlilik burada meşhurdur. Öyle evleniyor herkes. Bir karşılıklı bir şikayet, bir problem yok. Ancak yani bir yandan devletin kuruluşu, koruma sağlanması, savaşların başlaması, diğer taraftan bir aile hayatının, sosyal hayatının sekteye uğramadığını görüyoruz. Ben bunu söyleyeyim diye bu kadar uğraştım. Yani hele şu güvenliği sağlayalım da, hele şunu yapalım da, yani evlilik ertelenmiyor. Bu konuda çok sıkıntılarımız oluyor işte. Çok da sorular geliyor. Aynısını biz de yaşıyoruz, görüyoruz. İşte bugün gençlerimiz, yani erkek olsun kız olsun, çok geç yaşlara bırakıyorlar evliliği ve ciddi sorunlar yaşanıyor. İşte okulu bitireyim, işte işe gireyim, askere gideyim, şunu yapayım, doktora yapayım, master yapayım, bilmem ne yapayım diye böyle, yani erteliye erteliye çok zor durumlar yaşıyoruz. Ben burada onu söylemeye çalışıyorum. Yani daha birçoğunun içinde rahatlıkla barınabileceği evi yok, bir şeysi yok. Her şeyi Mekke'de bırakmış gelmişler efendim, ama aleyhisselam bu hayat yürüyecek ve orada bir sosyal düzenin yürüdüğünü görürsünüz. Bu evliliği görürsünüz. Şimdi Hamza amcanın geçen bölümlerin birinde ısrarla söylemiştim. Savaşçı yönü, kahramanlık yönü öne çıktığından babalık yönü, kocalık yönü, komşuluk yönü nadir bilinir. Yani işte nasıl babaydı, nasıl bir eşti? Ben daha ziyade bunları istiyorum. Yani biz şimdi şu anda sizde bir askeri sohbet yapmıyorum. Ben asker kumandan değilim. Yani savaşları anlatayım sürekli. Kaldı ki zaten en büyük yanlışlarımızın birisi de odur yani. Her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ben o yüzden mesela Seyful Bahr serisi, Hazreti Hamza serisine işte ben değindim. Bir şeyler söyleyip geri çıktım yani. Mesela şimdi Bedir'e sıra gelince aynısını söylemeye çalışacağım. Yani savaşı, savaş ilmini okuyanların anlatması lazım. Ve bu da herkesi aslında ilgilendirmiyor yani. Ama fedakarlık boyutunu biz burada, gayret boyutunu burada, efendim, yani sıcak, kanlı çatışma, çarpışma bile olsa insanilik boyutu, İslamilik boyutu, Müslüman hassasiyetleri, bu tarzları biz öne çıkararak hadiseyi anlamaya inşallah çalışıyoruz. Yoksa diğer yönüyle yani bir askeri bir harekat olayının yorumunu yapmıyoruz. Şimdi bütün bunları şundan dolayı efendim ifade ettim. Hazreti Hamza, yani Hamza amcamız seferlere çok fazla çıkacak. En meşhuru işte Bedir. Şimdi gelecek oraya. Geliyoruz şimdi oraya, az kaldı. Ama ondan önce birkaç seride olduğunu görüyoruz. Seyful Bahr'a değindik. Bu tür hadiseler içerisinde kişilik olarak, karakter olarak, yapı olarak, ağırlık olarak pek fazla bir şey göremiyoruz aile hayatı bakımından. Ancak Hamza amcanın hicret esnasında, daha Mekke'den işte Medine'ye gelme hazırlığı safhasında sevgili kızıyla, Ümame ile olan bir kısa bir konuşması var. Efendim hanımıyla vedası var. Orada çok son derece duygu yüklü, yani üstadımız deyimiyle duygu derini bir Müslüman olduğunu görürüz. Yani Hamza amcanın gözlerini nasıl yaşardığını, kızından ve hanımından nasıl o gözyaşları saklamaya çalıştığını, onlar üzülmesinler diye nasıl böyle rahat görünmeye çalıştığını görüyoruz. Onları gördük. Yani çok duygu bakımından yüklü bir insan. İşte hatta kızı bizi kime bırakıyorsun baba diye sormuştu. Bizi kime bırakıyorsun baba? O da yavrucuğum demişti. Ben senin babanım. Seni yaratan ben değilim. Ben vesile olanım. Ben seni yaratana bırakıyorum yavrum. Şimdi asırlar geri gidelim. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail'le aleyhisselam, Hacer validemiz İsmail küçük, henüz yerleşke olmayan, şehri kurulmayan Mekke vadisine bıraktığında olayı hepiniz biliyorsunuz. Yani öyle vahiy edildi kendisine. Yapılan vahiy ama fakat nasıl olur demedi. Demeyecek Müslüman böyle bir şey zaten. Allah-u Teala bize onu o yüzden anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve o durumda hanımı biraz endişelendi. Burada ne yiyeceğiz? Elde birazcık erzak var ama ne kadar yeter ki o? Uzun da bir yol dönecek geriye Hazreti İbrahim aleyhisselam. Yani uçağa atla gel, vapura atla gel, gemiye atla, otobüse atla gel. Yok öyle bir şey. İletişim kopacak. Telefon, telefon da yok. Yani şöyle biraz düşünelim yani. Onları bırakıyor bir ıssız bir yere. Ve hanımı işte, ey İbrahim diyor. Baktı ki anladı kadın, iş ciddi. Onlar burada bırakılacaklar. Ey İbrahim, bizi buraya bırakmanı sana Allah mı emretti? İşte akıllı kadın bu yani. Hacer, Hacer duruşu bu. Allah mı emretti? Evet dedi ey Hacer. Andolsun ki Allah emretti sizi buraya bırakmamı. Öyleyse selametle git dedi. Bize Allah yeter. O bizi zayi etmez. Abi iman işte. Ama akla vurursanız akıl burada biter. Kimse yok. Yerleşke yok. İnsan yok. Yani ağaç mağaç yok. Ya hiçbir şey yok. Kupkuru bir yer. O zamanki daha Mekke daha kurulmamış yani. Düşün işte etrafı görüyorsunuz gidiyorsunuz. Oraya bırakıyor. Ama sonraki şey malum. Bize Allah yeter diyor. Şimdi hanım tevekkül ediyor. Çocuk zaten bebek. Orada o konuya hiç giremiyoruz. Koca yani baba da tevekkül ediyor. Fakat döndükten sonra geriye yol boyu duaya başlıyor. Ya Rabbi diyor. Ailemden bir kısmını işte ıssız bir yerde bıraktım. Hareminde bıraktım. Ben tüm olaya girmiyorum. Ve Allah'tan onları koruması için insanların gönüllerini oraya yönlendirmesi için dua eder. Şimdi dönüyorum geriye. Hamza amcaya geliyorum. Hicret hazırlığı Medine'ye gelecek. Hanımı durumu anlıyor. Çünkü hazırlık esnasında beraber gidilmeyecek. Beraber giden, ailece giden sahabiler de var. Ailesini daha sonra götüren sahabiler var. Hiç götüremeyen sahabiler var. Hamza amca üçüncü şık denk gelecek. Ve işte annesinin biraz fazla ağladığını gören küçük Ümame ki o günlerde 7 yaşındadır. Anacığım der kendini helak edeceksin. Sonuçta babamız hicret ediyor. Muhacir oluyor. Biz muhacir Hamza'nın hanımı ve kızı olacağız. Yani bir yandan babasına babacığım bizi kime bırakıyorsun diyen kızcağız. Diğer tarafta anne yıkılmasın diye anneciğim nihayetinde babamız muhacir oluyor. Yani işte bu aile hayatından mühim bir kesit. Mühim bir kesit. Şimdi İbrahim peygamberde olduğu gibi Hazreti Hamza işte sizi Allah'a bırakıyorum. Allah bana estağfurullah sizi bana buraya bırakmamı Allah emretti deme durumunda değildir o peygamber değil. Onu Resulullah diyecek. Ama burada bu kadıncağızın teslimiyeti, kızın teslimiyeti Hamza amcanın bu ailesine son derece bağlı olmasına rağmen onun da teslimiyetle tevekkülünü görürüz. Ve sizi burada Allah'a emanet ediyorum. Ben senin babanım yavrucuğum. Hicret ediyorum. Medine'ye gidiyorum. Allah, siz Allah'a emanetsiniz. İşte Selma Zeynep Hanım, kızım yavrum diyor, bu ayrılık tam ayrılıktır. Bunu daha önce söylemiştim. Bu ayrılık tam ayrılıktır demişti. O günlerde. Şimdi bu Medine'ye gitti, şu kadar zaman geçti. Bir de sefere çıktı geldi. İşte bir yıl doldu. Kervanlar gider gelir. Onun orada evlendiği haberi de gelir yani. Ama hiçbir kaynakta, dost düşman hiçbir kaynakta yani bizi terk etti, gitti orada evlendi falan ifadesi yoktur. Onu az önce söylemeye çalıştım. Biz yani her şeyi izah edemeyiz, anlamlandıramayız. Yani bir de bazıları böyle ikna olmak istiyorlar. Ben iknacı değilim yani ikna iman işi bu yani sonuçta. Yani bir yanlışlık olsa Aleyhisselam müdahale ederdi. Bir yanlışlık söz konusu değil. Şartlar öyle el veriyor. Aleyhisselam Medine'de amcasını iki defa evliliğine vesile oluyor. Ve orada kendisine bir işte uygun bir şekilde bir eve yerleştiğini görüyoruz. Efendim avcı olduğundan Mekke'de Medine'de daha ziyade geçim ticaret tüm Hicaz bölgesinde var ama Medine'de daha ziyade toprak üzerine ziraat üzerine geçim olduğunu görürüz. Hazreti Hamza da Ensari ihvanı kardeşiyle beraber ziraat işlerini yürütür. Yani ben Allah yolunda muhacir oldum, her şeyi bıraktım, Mekke'de, Medine'ye geldim, hicret ettim, bana bakın edin, yedirin, içirin, giydirin demez, demiyor hiçbir muhacir. Ensar onları bağrına basıyor ve bunlar da Resulullah'ın talimatıyla Ensar'la beraber onların bağında, bostanda çalışarak geçinip gidiyorlar. İşte Hazreti Hamza'nın bu aşamada Ensari kardeşiyle güzel bir muhabbet kurduğunu ve aynı şekilde Ensari kardeşin Resulullah Aleyhisselam'la bağlantı sonucu bu evliliğin gerçekleştirildiği, uygun bir şekilde bir eve yerleştiğini görüyoruz Hamza amcanın. Bu seferlerin dışında bütün namazlarda, bütün sohbetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanı başındadır. Sürekli olarak kendini yenilemektedir Hamza amca. Ancak işte dedik ya, bazı sahabilerin belli yönleri öne fazla çıktığından diğer yönleri kıyıda köşede kalmış. İşte o kıyıda köşede kalan yönlerini araştırmak da öyle kolay bir şey değil. Bunun işin ehilleri gayet iyi bilirler. Hamza amcayı biz bu hadiselerden sonra efendim Bedir Harbi'nde görürüz efendim. Biliyorsunuz Bedir Savaşı hicretten 1,5 ay efendim yıl sonra Medine'ye gelen İslam'ın ilk büyük savaşı efendim. Bedir Savaşı. Şimdi Bedir'de Hazreti Hamza duruşu çok meşhurdur. Ancak bunun anlaşılması için ve doğru tahlil edilmesi için bir öncesine girelim. Çünkü Hamza amcanın aynı zamanda meşverette yer aldığını görüyoruz. Yani yönetimde, istişarelerde ciddi şekilde söz sahibidir Hamza amca. Birçok sahabe gibi. Önde gelen birçok sahabe gibi. Normalde kitaplarımıza yansıyan boyutuyla Müslümanların mallarının yağmalanıp bir büyük ticari kervan oluşturularak Şam tarafına götürüp satıp o gelirle İslam'a karşı savaşmak üzere ordu düzenlemek sebep olarak gösterilen rivayetlerin biri budur. Bunu genelde herkes bilir. Ancak atlanmaması gereken bir şey var. İslam çapulcu yağmacı değildir. İnsanların rızklarına mani olmaz, engel olmaz. Ticari seferlere engel olmaz. Ancak Sif-ül Bahr seferinde Hazreti Hamza amca seriyesinde kısmen değindiğimiz gibi ticari kervanlar bahanesiyle daha önce 15-20 kişilik korumalar yeterken korumayı abartılı bir şekilde 300 kişilik, yani düşünün 15-20 kişi olurdu genelde, 300 kişilik bir kuvvetle Medine yakınlarından geçerken sürekli Müslümanlara gözdağı veriyorlar. Bu böyle sürdükçe ister istemez gözdağı veren tarafa bir cesaret geliyor. Planları daha farklı şekilde yapmaya başlıyorlar. Gözdağı verilen taraf ise sürekli sessiz kaldığı durumlarda, yani karşı tarafın gücünü kabullenmek durumunda kalacak. İşte sallallahu aleyhi ve sellem bu dengeyi ters çevirme gayretiyle mesela o seferi yaptırmıştı, amcasını göndermişti. Bedir Harbi'nin bir boyutu da budur. Yani sadece biz mallarımızı sattılar, evlerimizi sattılar, bunları paraya çevirdiler. Bizim malımızı yiyecekler. Bu yetmiyormuş gibi bizim malımızı bize silah olarak kullanacaklar. Bunu kimse inkar edemez. Bu var zaten rivayetlerde. Da bu dedim ya az önce, daha ziyade askeri boyuttur bu. Buraya ben fazla girmek istemiyorum. Ama benim akraba iletişimi, ilişkisi olarak öne çıkmam gereken şeyler var. Bilhassa Bedir'de. Ama bunun anlaşılması lazım ki sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'ne çıkış sebepleri arasında zikredilen hadisenin gözden kaçmaması gereken boyutudur. Karşı taraf güçlenecek, Müslümanlar karşı koymayınca gözdağı verdiğini düşünecek, gücü artacak, diğer tarafın gücünü kıracak ve hedefleri de zaten Resulullah Aleyhisselam'ı, bütün ashab-ı kiramı, İslam'ı yok etmek. Bu bilinen bir gerçek. Sallallahu aleyhi ve sellem bunun böyle basit olmadığını ortaya koyma noktasında, işte o ifadeyi bir daha kullanıyorum, çok ciddi şekilde askeri müdahalelerde bulunmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların en meşhuru, en büyüğü, hepinizin bildiği meşhur Bedir Savaşı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam'a, sahabe-i kirama, İslam'a darbe hedefli, yok etme hedefli düzenlenen kervanın basılması gerekiyor. Ve yuvarlak 313 küsür kişiden oluşan bir kafileyle sallallahu aleyhi ve sellem, tüm ayrıntıya girmiyorum, Ramazan ayında çıkar Medine-i Münevvere'den. Ancak belli bir yolu aldıktan sonra aldığı haberlerden öğrenir ve ashabına bunu tebliğ eder. Kervan bir şekilde savuşup gitmiş, yani sahile doğru kaçmış, kurtulmuş yani kervan. Ancak Ebu Sufyan var kervanın başında. Ancak Mekke'ye haber salmış Ebu Sufyan, Müslümanlar kervanı vuracak, yetişin. İşte Mekke'de Ebu Cehil başta olmak üzere bütün liderler ittifakla güçlü bir ordu, ilk defa o tarih için 1000 kişi ordu oluşturup Müslümanların kökünü kazıma gayretiyle, bunun altını çiziyorum, yani sadece kervanı koruma değil, kervanı bahane ederek Müslümanların kökünü kazıma gayretiyle tam teçhizat yola çıkar. Hoca, onu nereden söylüyorsun? Şundan söylüyorum. Belli bir mesafe aldıktan sonra Ebu Sufyan'dan gelen haberci, kervanın kurtulduğu, efendim Mekke yoluna girdiği, bundan dolayı da herhangi bir vuruşmaya, çarpışmaya girilmeden ordunun geri dönmesi noktasında haber gelir. İşte burada Ebu Cehil devreye girer. İşte o yüzden kervan olayının kullanıldığı noktasında ben ifade etmeye çalışıyorum. Vallahi der, hayır, Bedir'e kadar gideceğiz, onların kökünü kazıyacağız, şöyle şöyle şöyle yapacağız, bunlara girmiyorum, dönmeyiz geri diye. Birçok kişi dönmek istese bile hepsini tahrik eder efendim ve bu fırsatı kaçırmayacağını söyler, İslam'ı söndüreceğini söyler. Ne bilsin kendi eceline gidiyor, eceli Bedir'dedir. Şimdi şu ayrıntıyı efendim kaçırmayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sırf kervanı vuralım diye çıkmıyor. Mekke müşrikleri sırf kervanı koruyalım diye çıkmıyorlar. İki tarafı da beraber göreceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem kervan bahanesiyle Mekke'nin güç oluşturup Müslümanlar üzerine yapılacak tehlikeli saldırıları önleme, yine Mekkeliler de kervanı bahane ederek Müslümanları kurutma derdindeler. Yani Müslümanlar insanlık yaşasın, müşrikler, Müslümanlar ölsün. Duruş budur efendim. Netice, dedim ya askeri boyutu çok fazla işlemiyoruz diye, netice meşhur Bedir Savaşı yaşanır. Evet, biz Bedir'e giremeden bugün bize ayrılan süre dolmuş oldu. İnşallah ileriki haftalarımızda yine sizlerle bu güzel beraberliği sürdürerek Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarla olan o güzel bağını hep beraber paylaşmaya çalışalım diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.